Meclis gündemi. Meclis gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibimiz Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Özkan Özden Koç yine sizlerle birlikteyiz. Hemen telefonlarımızı hatırlatmak istiyoruz. Sorularınız ve görüşleriniz için +90 312 463 34 19 463 34 21 e-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızda var. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz TRT TSR Meclis Gündemi. Bugün stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Düzce Milletvekili Doktor Faruk Özlü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza, merhaba.
Hoş bulduk efendim.
Ve danışmanımız Akşam Gazetesi Parlamento muhabiri Hakkı Kurban da bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye PKK'dan YPG'ye, DAEŞ'ten DHKPC'ye kadar terör örgütlerinin hedefinde. Son 5 ayda Ankara'da 3, İstanbul'da 2 terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırılar sonucu toplumun her kesiminden insanlar yaşamını yitirirken en son İstanbul'da turistler teröristlerin hedefi oldu. Bir kez daha tekrar ediyoruz, terörün dili, dini ve ırkı olmaz. Bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. Terör nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Türkiye'de misafir olarak bulunan turist kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Efendim şimdi Sayın Özlü, sizinle terör saldırıları ve yürütülen bu konuyla ilgili yürütülen mücadeleyi konuşacağız. Ve hemen ardından da savunmada gelinen son durum nedir? Bunu değerlendireceğiz. Ama öncelikle Sayın Kurban'a sormak istiyorum. Meclis bütçe görüşmelerinden sonra çalışmalarına ara vermişti. Mesai tekrar başlıyor. Bu hafta hangi konular öne çıkacak?
Evet, genel kurulda kişisel verilerin korunması kanunu görüşülüyordu. O görüşmeler yarım kalmıştı. Bu haftadan itibaren o tasarı tamamlanmış olacak. Ama gündemin en önemli başlıklarından biri dokunulmazlıklar konusu olacak. Çünkü Sayın Başbakan özellikle HDP'lilerin terörle aralarına mesafe koymamasıyla birlikte son dönemde yürüttükleri faaliyetler nedeniyle konuyu gündemlerine almıştı ve bir çağrı yapmıştı muhalefet partilerine yönelik. Gelin, 506 dosya var. Bunların her birinde dokunulmazlığı kaldıralım mesajı vermişti. Muhalefet partilerinden farklı cevaplar geldi. Şüphesiz önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili muhalefetin de tavrı netleşmiş olur ve eğer mümkün olursa dokunulmazlık dosyaları kalkmış olacak ve yargının bu anlamda önü açılmış olacak. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler hafta boyunca parlamentonun gündeminde olacak. Şüphesiz terör saldırıları milletvekillerinin en önemli gündem başlıklarından biri. Son saldırıların ardından alınan önlemler, neler yapılması gerektiği, bunlarla ilgili değerlendirmeler aktarılıyor. İhtisas komisyonları da kendi gündem maddeleriyle ilgili toplantılarını bu hafta başlamış olacaklar. Şüphesiz yarın partilerin siyasi grup toplantılarında verilecek mesajlar siyasi gündeme de yön vermiş olacak.
Evet. Hemen Sayın Özlü'ye dönelim istiyoruz. Efendim, terör örgütlerince son 5 ayda 5 büyük terör saldırısı gerçekleştirildi. Biraz
evet,
önce
evet.
Dinleyicilerimize de paylaştık. Sonuncu saldırı da cumartesi günü İstanbul İstiklal Caddesi'nde oldu. Bu saldırılarla hedeflenen nedir?
Bu konuda aslında bir genelleme yapmadan önce saldırıyı gerçekleştiren, saldırı yapan terör örgütlerinin amacına bakmamız lazım. Şimdi Türkiye üzerinde eylem yapan birkaç örgüt var. Bunlardan birisi DAEŞ'tir, öbürü PKK'dır. PKK yıllardır var. Şimdi DAEŞ ve PKK'nın hedefleri neler? Bunlar neyi hedefliyorlar? Biliyorsunuz DAEŞ Irak'ta ve Suriye eksenli çalışıyor. Ve burada kendi anlayışına uygun bir devlet yapılanması arzu ediyor. Ve bu arzusu hilafına gelen bütün ülkelerde, bütün kurumlarda düşman ilan ediyor. Biliyorsunuz Türkiye DAEŞ'e karşı mücadele eden ve DAEŞ'i terör örgütü olarak gören ülkelerden birisi. Ve tabii Türkiye DAEŞ'in DAEŞ'in bulunduğu, DAEŞ'in örgütlendiği bölgeye en yakın ülkelerden birisi. Dolayısıyla DAEŞ için en kolay eylem yapılabilecek ülkelerden birisi oluyor. Yani DAEŞ'in Türkiye üzerinde, Türkiye'nin Suriye'de, Türkiye'nin Irak'ta, Türkiye'nin bölgesinde etkinliğini kırma amacına matuf eylemler Türkiye'de gerçekleştiriyor. DAEŞ için böyle PKK'yı biliyoruz. PKK biliyorsunuz yıllardır var olan bir örgüt, bir terör örgütü. Onların da amacı biliyorsunuz Türkiye'nin bir bölgesinde Türkiye'yi bölmek, Türkiye'nin bir bölgesinde Marksist-Leninist temele dayalı bir ayrı bir devlet kurma amacını güdüyor. Dolayısıyla genelleme yapmadan öte örgütlerin amacı, her bir örgütün bir amacı var. Bu amaçları gerçekleştirmek maksadıyla bu eylemleri yapıyorlar.
Evet. Tabii bu noktada efendim özellikle terörün dış bağlantılarını da herhalde konuşmamız gerekiyor. Çünkü özellikle son dönemde terör örgütüne destek veren ülkeler olduğu gibi açıktan onlara silah yardımı yapan ülkeleri de gördük. Özellikle terör örgütü PKK'nın kolu YPG'ye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın bu anlamda destek verdiğini, son Brüksel'de bir terör örgütünün çadır açtığını da gördük. Evet. Tüm bunları nasıl yorumlamak gerekiyor?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında hiçbir terör örgütü lokal değil. Yani bir dış desteğe sahip. Bakın mesela PKK uzun yıllar Baba Esad'ın himayesindeydi, Suriye'deydi. Orada örgütlenmişti. Örgüt lideri oradaydı. Himaye görüyordu, destek görüyordu. Her türlü desteği görüyordu. Ve o yüzden sürdürülebilir bir yol izleyebildi. Aslında terör örgütlerinin dış desteği olmasa, yabancı desteği olmasa uzun süreli dayanmaları mümkün değil. O bakımdan mutlaka bir dış destek unsuru var. Biliyorsunuz Suriye'de ve Irak'taki eylemleri biliyoruz. Burada işte İran'ın hareketleri var. İran'ın faaliyetleri var. Rusya'nın faaliyetleri vardı. Hala var.
Hala
var.
Açıkça da söylüyorlar zaten.
Hala var. Suriye yönetiminin destekleri var. Dolayısıyla Türkiye üzerinde eylem gerçekleştiren örgütlerin her birisinin bir dış desteği var. Ve bu dış destekler sayesinde sürdürülebilir bir konumdalar.
Tabii özellikle son saldırılarda bir konu çok tartışıldı. Amerikan Büyükelçiliği açıklama yaptı. Vatandaşlarına aman dışarı çıkmayın, saldırı olma ihtimali var dedi. Benzer bir çağrı Alman Büyükelçiliğinden geldi ki okullarına varıncaya kadar tatil ettiler. Bu noktada tabii şu hususun üzerinde çok duruldu. Amerika'nın, Almanya'nın büyükelçilikleri bu çağrıyı yaparken acaba bizim istihbarat örgütümüz gerekli bilgileri alamıyor mu? Neden bu saldırılar önlenemedi eleştirisi gündeme geldi? Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi aslında istihbarat çalışıyor, iyi çalışıyor. Bu Almanya'nın, Amerika'nın elde ettiği istihbarat mutlaka bize de mevcut. Ancak tabii onların alanları sınırlı. Şimdi Amerikan konsolosluğu diyelim, Alman konsolosluğu veya Alman lisesi sınırlı bir alan. Orayı boşaltmak kolay, çok zor değil. Ama şimdi biz İstanbul'u nasıl boşaltacağız? Yani bir
ya da Türkiye'yi
nasıl boşaltacağız? O biraz zor. O bakımdan yani aynı şartlarda değiliz. Yani Alman konsolosluğu, Amerikan konsolosluğu ve Türkiye aynı şartlarda değil. Hatta bırakın İstanbul'u, yani Beyoğlu bölgesini boşaltmak bile mümkün. Yani pratik olarak çok mümkün değil.
Saati belli değil, yeri belli değil, evet, sonuçta evet, saldırının.
Evet. Yani evet, terörün hiçbir zaman saati, zamanı, yeri belli.
Bir de bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi ölümü göze almış bir insandan daha tehlikeli bir şey yoktur. Bir insan ölümü göze almışsa, yani canlı bomba dediğimiz şey, bir insan ölümü göze almış, inanın ondan daha tehlikeli başka bir şey mümkün değil.
Evet, yani kaybedecek hiçbir şeysi olmayan insanlar. Evet. Peki sosyal medyadaki spekülasyonlar konusuna da birazcık isterseniz değinelim. Şimdi vatandaşların kaygılarını çok fazlasıyla arttırıyor sosyal medyada yapılan paylaşımlar. Endişeyi de büyütüyor tabii bu. Olayın sadece bombalı saldırı yönü değil, halkı galeyana getirmeye çalışan bir yanı olduğunu da aslında gözlemleyebiliyoruz. Hangi çevreler bu işin içerisinde?
Şimdi şöyle, PKK dediğimiz örgüt tabii sadece bir terör örgütü değil. Bunun destekçileri var, himaye edenleri var. Ve bunlar işte basın kanalıyla, sosyal medya kanalıyla, hatta mecliste bunların destekleyenleri var. Ve bakın mecliste, ben Kasım'dan beri meclisteyim. Mecliste yapılan konuşmaları mutlaka izlemişsinizdir. Bir siyasi parti terör örgütünü, bir terör örgütünü açıktan, net açık bir şekilde himaye eden, onu suçsuzlayan, onu masum gösteren konuşmalar, söylemler yapıyor ve bunu hep tekrarlıyor. Sürekli tekrarlıyor. Açıkça bir himaye söz konusu, açıkça bir destek söz konusu. Tabii bu parti ve bu partinin etkili olduğu çevreler var. Onlar istiyorlar ki Türkiye'de büyük bir kargaşa olsun, Türkiye Suriye'ye benzesin, Türkiye Suriye gibi olsun ve Türkiye karışsın istiyorlar.
Evet.
Evet, tabii bu noktada şüphesiz HDP milletvekilleriyle ilgili bir dokunulmazlığın kaldırılması süreci de çok tartışıldı.
Bu hafta da konuşulacağını
kesinlikle Sayın Başbakan da bir çağrı yaptı ama muhalefet partilerinden gelen mesajları siz nasıl yorumladınız? Gerçekten dokunulmazlıkların kaldırılması, 506 dosyada dokunulmazlığın kaldırılması mümkün olacak mı?
Şimdi aslında şöyle, bizim önerimiz çok makul bir öneri. Meclisin çalışma pratiğine baktığımızda bu kaç kişi olursa olsun bir dokunulmazlık dosyasının incelenmesi bile meclis iş tüzüğünün getirdiği çalışma sistematiği bakımından çok pratik değil. Bu, bakın yani 506 kişinin dokunulmazlık dosyasının tek tek incelemeye kalksak belki birkaç yıl sürer.
Mevcut, yani meclis çalışamaz.
Meclis çalışamaz. Dolayısıyla bizim önerimiz çok pratik bir öneridir. Evet, kimin hakkında ne iddia varsa biz önündeki engeli kaldıralım, anayasa engelini kaldıralım, mahkemeye gitsin, mahkemede haklarını savunsun, orada yargıya çıksın. Şimdi HDP'lilerle ilgili konu aslında, yani getirdiğimiz öneri herkesi kapsıyor. AK Parti de kapsıyor. O yüzden ben şunu beklerdim. Sayın Başbakanımız bu öneriyi yaptığında hemen muhalefet partileri evet desinler. Yarın meclis açılıyor, salı günü. Yarın öneriyi getirin. 10 yılın denemelerini beklerdim. Ama onlar biraz daha böyle bir şeyciler. Şaşırdılar, bir açmazdılar.
Evet. Pek de beklemiyorlardı herhalde böyle tüm dokunulmazlıkların anlamlı 506 dosyada birden kaldırılmasına çok ihtimal vermiyorlardı.
Halbuki geçmişte kendi önerileri vardı. HDP'lilerle ilgili dosyalar gündeme geldiğinde dokunulmazlıklar, işte hepsini kaldıralım. Niye kendinizi koruyorsunuz diyorlardı. Bakın işte hepsini kaldıralım diyoruz. Gelsinler kaldıralım.
Evet. Tabii bu noktada bu çok boyutlu terör saldırılarıyla birlikte kimi çevrelerin Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedef aldığını gözlemledik ki kendisi de sert yanıt verdi bu anlamda. Aferin mi diyecektim size diye bir anlamda, evet. Avrupa'ya da mesaj verdi. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedef seçilmesini nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten birliğini, bütünlüğünü istemeyen terör örgütlerinin Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef almaları çok acayip bir şey değil. Garipsememek gerekir. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız gerçekten, bakın bu bölgeye bakın. Bölgeye baktığımızda dirayetle, vizyonla Türkiye'yi yönetiyorlar. Türkiye'de bir yönetim sıkıntısı yok. Aslında şu son terör olaylarında Türkiye'de bir iktidar zafiyeti olsaydı Türkiye çok karışırdı. O yüzden son işte Güneydoğu'daki terör olaylarında PKK'nın tuzakları, PKK'nın çukurları, Allah'tan ki tek başına bir iktidar var. Dirayetle bir cumhurbaşkanımız var, bir başbakanımız var. Dolayısıyla onların zayıflatılması, yıpratılması doğal bir şekilde Türkiye'nin zayıflatılması, yıpratılması anlamı taşıyor. O yüzden hedef seçiyorlar.
Evet, Sayın Özlü, peki Doğu ve Güneydoğu'daki hendek ve barikatların, evet, arkasındaki etkeni de sormak isteriz. Buradaki mücadelenin uzama ihtimali nedir?
Ben önce bu hendekler niye kazıldı da bu çukurlar niye var, ona dokunmak, evet, isterim. Şimdi bakın, 7 Haziran seçimleri oldu. 7 Haziran seçimlerinden sonra HDP mecliste 80 milletvekili çıkardı. HDP 80 milletvekili çıkarınca mecliste bir güç elde etti. Yasal bir güç seçimle gelmiş, mecliste bir güç. Şimdi biliyorsunuz HDP ile PKK arasında bir ilişki olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi HDP'nin mecliste güçlenmesinden PKK'nın dağ kadrosu rahatsız oldu. PKK'nın dağ kadrosu elindeki gücün legal zemine, meclise gitmekte olduğunu gördü. etkisiz konuma dönmek istemediği için bu eylemleri 7 Haziran'dan sonra bu eylemleri başlattı. Hani güç bende, merkez benim. İşte bir sürü olay oldu. Dolayısıyla aslında bu olayların başlaması HDP etrafındaki ya da o çevredeki güç mücadelesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada PKK'nın DAEŞ kadrosu gücü elinde tutmak adına Türkiye'de şehir savaşları başlatıp Türkiye'yi Suriyelileştirmek, Türkiye'yi Suriye'ye benzetmek çabasındalar. Ama gördüler ki bakın işte 3 yerde eylemler gerçekleştirdiler. Bir işte süpürme operasyonu oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk ordusu, Türk polisi, Türk güvenlik teşkilatları aldığı tedbirlerle örgütün sözde özerk yönetim, öz yönetim uygulayabileceğini sandığı bölgelerde devlet hakimiyetini kamu üzerinde sağladı. Şimdi aslında bunlar çok daha kısa sürer. Bunlar uzun sürmeyebilir, sürmez. Ama özellikle masum vatandaşlarımızın, masum insanların can kaybı olmaması bakımından çok büyük hassasiyet gösteriyor güvenlik kuvvetleri. Tek tek pirinç ayıklar gibi bu işte uğraşıyor.
Tabii yani o kolay bir şey. Yani, Cizre, Silopi, Sur, bütün buralarda barikatlar evet kaldırılıyor. İnşa da aynı zamanda evet. Değil mi? İnşa sürecine de başlanacak evet. Bu durumda. Peki efendim Doktor Faruk Özlü diyelim. Siz evet. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda görev aldınız.
Uzun yıllar çalıştınız.
Uzun yıllar evet. Orada çalıştınız. Şimdi savunmada gelinen son durumu sizden öğrenmek istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar gibi hani istikrarsız coğrafyaların ortasında. Türkiye'de öyle aslında.
Evet.
Türkiye'nin gücünün korumasında başrol oynuyor elbette Türk Silahlı Kuvvetleri. Hem profesyonelleşme adımları atılıyor hem de milli üretime ağırlık veriliyor bu noktada. Şimdi siz de işte Savunma Sanayi Müsteşar Vekilliği ve Yardımcılığı döneminizde imza attınız birçok milli projeye. Savunma sanayimiz ne ölçüde milli olabildi? Şu anda tablo nedir?
Ben genel rakamları arz edeyim. Yaklaşık 5 milyar doların üzerinde bir cirosu var sektörün. Savunma sanayi sektörünün 5 milyar dolarlık bir cirosu var. Bunun 2 milyar dolara yakını ihracat yapıyoruz. %55'ler seviyesinde bir yerli katkı, yurt içi katma değer, yerli katkı, yerli ürün payı var. Yaklaşık 800 milyon dolar civarında yılda Ar-Ge'ye para ayırıyoruz. Yine sektörde 32 bine yakın çalışan var. Yani meydana getirdiği istihdam, iş imkanları bakımından söylüyorum. Ve yine en önemli özelliği savunma sanayi sektörünün teknoloji üreten bir sektör olmasıdır. Yani teknoloji üretme amacına matuf faaliyetler gerçekleştirmekte olmasıdır. Sektörde daha çok bugün mühendislik ve tasarım ağırlıklı işler yapıyoruz. Bakın kendi adını kendimizin koyduğu sistemlerimiz var. İşte Anka diyoruz, Milgem diyoruz, Altay diyoruz, Koral diyoruz. Dolayısıyla Türkiye artık kendi sistemlerini üretiyor, kendi sistemlerini geliştiriyor. Bu aynı zamanda tabii dışa bağımlılık açısından Türkiye'yi özgürleştiriyor. Türkiye dışa bağımlılıktan kurtaran stratejik bir şeysi var. Şunu hemen arz edeyim. Türkiye ortaya koyduğu politikalarla, savunma politikalarıyla dünyadaki ender ülkelerden birisidir. Bunun açılımı şudur. Türkiye bir taraftan silahlı kuvvetlerini modernize ederken diğer taraftan aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayisini de geliştirmek gelir. Biz aslında eş zamanlı iki faaliyet yürütüyoruz. Hem yurt içi savunma sanayimizi geliştiriyoruz hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni modernize ediyoruz.
Evet. Tabii bu noktada biraz önce dile getirdiniz. Altay tankı çok önemli bir kazanım. Kesinlikle, Milgem gemileri aynı öyle. Şekilde. Anka insan savar aracı.
Kesinlikle öyle.
Bunlar ne ölçüde şu an terörle mücadelede kullanılabiliyor falan?
Şimdi bunlar değil belki ama şu anda terörle mücadelede kullandığımız sistemlerin, platformların aşağı yukarı tamamını biz kendimiz üretiyoruz. İşte televizyonlarda görüyorsunuz kirpi araçları. Türkiye'de üretiliyor. Biz üretiyoruz. Envantere kazandırdık. Bir firmamız da Türkiye'de üretiyoruz. Kobra araçlarını biz üretiyoruz. Yine elektronik harp sistemlerini biz üretiyoruz. Karıştırıcılar, bastırıcılar bunları kendimiz üretiyoruz. Ben aşağı yukarı tamamını kendimiz üretiyoruz diyebilirim.
Evet tabii geçmişten bu yana Türkiye'nin bunları üretememesinin önündeki engelleri de konuşmamız gerekiyor sanıyorum. Geçmişte işte Marshall yardımları engellerden biri olmuştu. Türkiye belki bugün üzerinde çalıştığı birçok milli projeyi geçmişte hayata geçirme fırsatı bulabilecekti. Bunları engelleyen sıkıntı nedir efendim? Ne tür engellerle karşılaşıyor Türk savunma sanayi bu noktada?
Şimdi aslında başta belki söylememiz gereken şey kendi içimizdeki engellerden başlamamız gerekir. Yani özgüven konusu. Yani kendi yani biz de yapabiliriz, Türkiye de yapabilir. Belki başlangıçta böyle bir kendi içimizdeki bir eksikliği söylememde fayda var. Bakın Türkiye aslında uzun yıllar yurt dışından ithal ettiği teçhizatla, askeri teçhizatla ordusunu yürütmeye çalıştığı NATO yardımları az önce sizin de bahsettiniz. Yani bizim dönemimizde, AK Parti dönemindeki en önemli husus biz de yapabiliriz. Bizim de gücümüz yeter, biz de güzel şeyler yapabiliriz. Özgüvenin gelmiş olmasıdır. Yurt dışı engellere gelince genelde şöyle bir kolaycılığa kaçan arkadaşlarımız oluyor. Hani ya biz yapıyoruz da yabancılar yaptırmadı gibi. Aslında bir şey yapmak isterseniz, yani siz kendinize güveniyorsanız, bir şey yapmak isterseniz bunun önünde durmak çok kolay değil. Şunu söylemek isterim. En büyük güç insanın kendi içindeki güçtür. Ve son 13 yılda, son 14 yılda Türkiye artık kendi özgüvenini yine kazanmış, kendi tasarımlarını yapabilen ve bunları da envantere sokabilen bir konumda.
Evet tabii bu noktada birkaç bilgi verelim dinleyenlerimize. Milli Piyade Tüfeği ki Türkiye'nin kendi tüfeği olacak. Evet, bu yıl seri üretime başlanıyor.
Evet doğrudur.
Bunun yanı sıra 17 Atak helikopteri bu yıl devreye girecek. Özellikle Atak helikopterinin yerli motor ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması noktasında da bir çalışma yürütülüyor. Bunun yanı sıra sizin döneminizde başladı bu çalışmalar önemli ölçüde. Başka ne tür çalışmalar var efendim? Örneğin silahlı İHA yapımı konusunda da bir çalışma
bakın,
olduğunu
biliyoruz. Bakın piyade tüfeği çok hani böyle küçük gibi gözüküyor. Bakın düşünün yani bizim dönemimize kadar Türkiye kendisi bir piyade tüfeği tasarlayıp Mehmetçiğin eline verilmemiş yani. Şimdi bakın piyade tüfeği en basit şey. Yani 700 bine yakın ordumuz, askerimiz olduğu dönemler oldu. Bugün 550 bin civarında. Bakın yani bu yani kendi tüfeğimizi bile kendimizin yapmadığı bir dönemlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla tüfek bile olsa önemli. Genel şöyle şunu ifade edeyim. Türk yerli yurt içi sanayimizin yani kendi sanayimizin yapabileceğim, ben bunu yapabilirim dediği ne varsa onlara emanet ediyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Sanayi İcra Komitesi Türkiye'deki yurt içi sanayimizin yapabileceğim dediği her şeyi yerli firmalara ihale ediyoruz. Yani. Bakın bunun en son örneği uzun menzilli hava füze savunma sistemidir. Çin'le görüşmeler yürütüldü. O ara bizim yurt içi sanayimiz biz yapabiliriz. Bunu gerek yok raporunu verdi.
Geldi ve iptal oldu.
İptal ettik. Yerli sanayiye verdik. Evet. Yani bu bakımdan buradaki limit sanayimizin yetenekleridir. Onları zorluyoruz. Limitlerini zorluyoruz.
O konuda bir takvimimiz var mı efendim? Çünkü Türkiye'nin etrafındaki tehditlere de baktığımızda geçmişten bu yana o füzelere sahip olabilme konusunda işte Fransızlarla bir temas trafiği yürüdü.
İkinci
Amerikalılar talip oldu.
Fransızlar vardı. Evet. Üçüncü sırada Amerikalılar vardı. Şimdi takvim şöyle. Bu tabi tasarım. Yani kendimiz tasarlayacağımız için. Bu yani 60 ay gibi bir süre en az buna için gerekir. Yani 5 yıl bir süre gerekir. Zaten tasarım başlamış durumda çalışıyorlar. Aselsan, Roketsan çalışıyor. Ben başaracakları kanaatindeyim. Başarılı olacaklarına kesinlikle inanıyorum.
Hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücünün daha da pekişmesi anlamında çok önemli projeler şüphesiz bunlar.
Önemli gerçekten de.
Evet.
Peki Türk Silahlı Kuvvetleri ile devam edelim. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri aslında dosta güven veren. Ama tabii ki düşman üzerinde de caydırıcı etkisi olan bir güç. Bu gücün daha üst seviyeye çıkarılması için yıllardır konuşulan profesyonel askerlik. Hep bu tartışılır. Geldiğimiz noktada bunu ne ölçüde biz başarabildik?
Şu anda %42'ler, yani en düşüğü %42'ler mertebesinde. Bu tabii değişiyor. Hava kuvvetlerinde ayrı, deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerinde ayrı. Ama %42, %40'ların üzerinde profesyonelleşme oranı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Şimdi burada iki görüş var aslında. Yani bir görüş tamamen profesyonel askerliğe geçilmesi. Bir diğer görüş tamamen değil, yine ordu-millet kaynaşmasını, ordu-millet tanışmasını, kaynaşmasını muhafaza etmemiz gerekir. O yüzden tamamen değil ama gerekli olan alanlarda teknolojiyi kullanacak insanların profesyonel olması ama milletin ordusundan kopmaması gerekir diyen bir görüş var. Şimdi iki görüş arasında bir karar gerekecek ama bu profesyonelleşme konusuna ben teknoloji açısından bakıyorum. Çünkü artık çok teknoloji çok geliştiği için gelişen teknoloji savaşların özelliklerini değiştirdi. Bu tabii ileri teknoloji sistemleri kullanacak insanların profesyonel olması lazım. En az teknik lise, meslek yüksekokulu, teknikerlik bölümü mezun olması lazım. Ben o açıdan, şahsen o açıdan bakıyorum. Ordu millet kaynaşması da tabii ki bizim milli ordumuz, kendi ordumuz, milletin ordusu. Bu da önemli bir husus. Bunların arasında bir değerlendirme yapılması mümkün olacak muhtemelen. Çalışmalar sürüyor. Keza Genelkurmay Başkanlığımız bir çalışma yürütüyor. Kuvvet 2033 adı altında. O çalışma içerisinde bunların olduğunu düşünüyorum. Ama iyi bir askeri güç için iki şeye ihtiyaç var. Bunlardan birisi yüksek teknolojiye haiz askeri teçhizat, diğeri de eğitimli asker. Birisi profesyonelliğe gidiyor, öbürü teknolojiye gidiyor. Teknoloji ve profesyonel insan kaynağı. Buna sahip olmamız gerekiyor.
Evet, önemli.
Evet, tabii atılan adımlar kapsamında hep Türkiye'de tartışılır. Acaba zorunlu askerlik uygulaması bazı ülkelerde olduğu gibi ortadan kalkabilir mi? Farklı uygulamalar gündeme gelebilir mi diye. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
Ben az önce söylemeye çalıştım. Zorunlu askerlik açısından değil de ben teknoloji açısından bakıyorum. Yani yüksek teknolojiye sahip bir silahlı kuvvet yapımızın olması gerekiyor. Dolayısıyla bakın çok basit sistemler, gördüğümüz sistemlerde bile ona yakın elektronik kontrol kutusu var. Bunu kullanacak insanların yani teknik eğitimli donanım olması lazım. Olması. Ben o açıdan bakıyorum. Mümkün olduğu kadar eğitimli kimselerden oluşan bir orduya ihtiyacımız var.
Evet, bedelli askerlik hep sık sorulan sorular çok, içerisinde.
Bana da çok mesaj geliyor. Evet. Bana da çok mesaj geliyor.
Ne diyeceksiniz bu konuda?
Bir çalışma yok, onu söyleyeyim.
Evet, herhangi bir çalışma yok. Bu konuyla yok. İlgili evet. Çalışmamız yok.
Evet, tabii çok tartışılan konular bunlar. Sonuçta bekleyen bir kitle var. Bir taraftan da onlar merak içerisinde ama bir taraftan da yürütülen hakikaten hassas bir süreç var. Terörle mücadele konusu tabii. Ülkemizin en çok hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri. Evet. Ve bölgemizdeki gelişmelerde herhalde bu aşamada çok da önümüzü açan konular değil
Sayın Kurban? Sayın Özlü, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız aslında sıklıkla merak ediyorlar bu konuyu.
Evet.
Bedelli askerlik konusunu.
Onlar için yeni bir yasa çıkardık 2 ay kadar önce. Evet. O yasa yeterli olması gerekir. Yeni bir şey yok.
Yeni bir şey yok. Peki.
Evet, siz geçmişte tabii efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde, İspanya'da başta olmak üzere çeşitli ülkelerde görev yapmış birisiniz. Bu anlamda gurbetin her türlü hassasiyetini bilen bir insansınız.
Eğitim amacıyla gittim, evet.
Evet.
Bu noktada tabii yurt dışındaki vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Sesimiz şu an dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.
Benim söylemek istediğim milli kimliklerini korumalarını çok arzu ederim. Yani nedir? İşte Müslüman, Türk, medeni. Yani kimliklerini korumalarını çok arzu ederim. İkincisi, bulundukları ülkenin eğitimli insan kaynağı olmalarını arzu ederim. Yani çocuklarını mümkünse okutsunlar, üniversitelere göndersinler. Yani eğitimli bir topluluk olmalarını çok arzu ederim. Ve yine mümkünse bulundukları ülkelerin önemli kurumlarında görev almalarını çok arzu ederim. İşte basınla ilgili kurumlarında, işte teknolojiyle ilgili üretim yapan şirketlerinde görev almalarını çok arzu ederim. Vallahi çok çalışsınlar, kimliklerini korusunlar, nitelikli insan gücü olsunlar ve Türkiye'yi unutmasınlar diyelim.
Evet.
Evet, asimile olmadan entegre olma görüşü Türkiye'nin evet. hakikaten üzerinde hassasiyette evet. durduğu unsurlardan biri. Tabii bu noktada herhalde Türkiye'nin özellikle hükümetin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik attığı adımlar bu noktada çok büyük önem taşıyor ki son yıllarda özellikle ilgili kuruluşların daha fazla faal olmasıyla birlikte önemli bir lobi gücü oluşmaya başladığını evet. söylememiz gerekiyor herhalde.
Evet.
Evet. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür
zaman
ediyorum.
Zaman ayırdınız.
Sağ olun.
Meclis
ben de çok
programına
teşekkür ediyorum.
Katıldınız. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Düzce Milletvekili Doktor Faruk Özlü bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban size de teşekkür ediyoruz
ben efendim teşekkür
bizlerle
ederim.
Birlikte olduğunuz için. Meclis Gündemi programı haftaya pazartesi günü 10.30'da yine sizlerle birlikte olacak. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis Gündemi.